Ayrım 16, sayfa 107. 8. Imphralya. Dipnot. Imphralya. Eski Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu ile Macaristan Krallığından oluşmaydı. Bu nedenle devletin göstergesi olarak Kaiserlich und Königlich, yani İmparatorluk ve Kraliyet sözcükleri kullanılırdı. Bunun kısaltılmış biçimi ise KUK'ydi. Robert Musil, romanındaki devleti bu baş harflerden esinlenerek Kakanyen diye adlandırmıştı. Ben de Türkçedeki baş harflerden yola çıkarak Imphralya diye bir ad türettim. Çevirenin notu. Terzi ve berber meselelerinin henüz önemsendiği yaşlarda insan, kafasında çoğu kez yaşamını geçirmek istediği bir yer yaşatır. Ya da en azından şahsen orada bulunmaktan memnun olmayacağını hissetse bile, bulunmanın belli ölçüde şıklık sayılacağı bir yer canlandırır. Herkesin elinde bir kronometre, koşuşturduğu ya da hareketsiz durduğu bir tür süper Amerikan kenti, uzun zamandan beri bu türden toplumsal saplantılar arasındadır. Bu kentte hava ve toprak, kat kat trafik yollarından örülü bir karınca yuvasıdır. Havadan giden trenler, yerin üzerinden giden trenler, yer altından giden trenler, borular içerisinden gerçekleştirilen taşımalar, motorlu taşıt zincirleri yatay olarak, hızlı asansörler ise dikey olarak insan kitlelerini bir trafik düzleminden ötekine pompalamaktadır. İnsanlar, bağlantı noktalarında bir hareket aygıtından ötekine atlamakta, bu aygıtların gök gürültüsünü andıran iki hız arasında 20 saniyelik bir senkop bırakan, bir ara veren, küçük bir uçurum açan ritmi tarafından düşünmelerine meydan kalmaksızın emilmekte ve sürüklenmekte, bu genel ritmin aralarında birbirlerine alelacele bir şeyler söylemektedirler. Sorular ve yanıtlar makine parçaları gibi birbirine takılmaktadır. Her insanın çok belirli görevleri vardır. Meslekler belli yerlerde gruplar halinde bir araya getirilmiştir. Yemekler hareket halindeyken yenmektedir. Eğlenceler kentin başka kesimlerinde toplanmıştır ve yine başka kesimlerde insanın kadınla, aileyle, gramofonla ve ruh ile buluştuğu kuleler vardır. Gerilim ve gevşeme, çalışma ve aşk zaman bakımından birbirinden tam olarak ayrılmakta ve temel laboratuvar ölçümleri doğrultusunda dengelenmektedir. Bu etkinliklerden herhangi biri sırasında güçlükle karşılaşıldığında konu olduğu yerde öylece bırakılmaktadır. Çünkü insan nasılsa bir başka konu veya kimi zaman daha iyi bir yol bulmaktadır. Ya da o insanın şaşırdığı yol bir başkasınca bulunmaktadır. Bunun hiçbir zararı yoktur. Oysa hiçbir şey insanın belli bir kişisel hedefe varmakta direnme gibi bir misyonunun bulunduğuna inanma cüretini göstermesi kadar ortak gücün boşuna harcanmasına yol açmaz. Güçlerin egemenliğindeki bir ortak yaşamda insan fazla duraklamadığı ve düşünmediği takdirde her yol iyi bir hedefe götürür. Hedefler kısa vadelidir. Ama yaşamın kendisi de kısadır. Ve böyle bir tutum sayesinde insan yaşamda en yüksek erişme oranına ulaşır. Ve insanın mutlu olmak için bundan fazlasına gereksinimi de yoktur. Çünkü erişilen ruhu biçimlerken erişilemeyecek olanı istemek ruhu yalnızca çarpıtır. Mutluluk açısından insanın ne istediği çok az önem taşır. Tek önemli olan istenene ulaşmaktır. Ayrıca zooloji, indirgenmiş bireylerden oluşma bir toplumdan, bir toplamdan rahatlıkla dahice bir bütünün oluşabileceğini öğretmektedir. Her şeyin böyle olacağı asla kesin değildir. Ama bu tür tasarımlar bizi kendisiyle birlikte sürükleyen, o sürekli hareket duygusunu yansıtan yolculuk düşlerinin alanına girer. Bunlar yüzeysel, tedirgin ve kısa düşlerdir. Hangisinin gerçekleşeceğini ancak Tanrı bilir. İnsan her dakika başlangıcın bizim elimizde olduğunu ve hepimiz için bir plan yapmamız gerektiğini düşünebilir. Bu hız işinden haz etmediğimiz takdirde bir başka yola başvurabiliriz. Örneğin, çok ağır tempolu, bir tül peçe gibi dalgalanan, deniz sümüklü beleceği kadar gizemli, bir mutluluğa budalaca ve eski Yunanların da onca övgüyle söz ettikleri derin ve inek gözü bir gibi ve eski Yunanların da onca övgüyle söz ettikleri derin ve inek gözü gibi bakışlara yönelebiliriz. Gel gelelim, olay aslında hiç de böyle değildir. Olaylar bizi yönetmektedir. İnsan gece gündüz onların içinde yol alır ve yine onların içinde bütün her şey yerine getirilir. Sanki dört duvar hep yerinde duruyormuşçasına tıraş olur, yemek yer, kitaplar okur, işine gider. Oysa bunun tedirgin edici yanı, duvarların insan farkına varmaksızın yol alması ve raylarını, insan bunların nereye götürdüğünü bilmeksizin uzun ve etrafı yoklayarak kıvrılan sicimler gibi ileriye doğru döşemesidir. Ve üstelik insan herhalde kendisinin de zaman treninin ilerleyişini belirleyen güçler arasında olmasını ister. Bu çok belirsiz bir roldür ve insanın uzun bir aradan sonra dışarı bakması durumunda manzara değişmiş de olabilir. Geçip gitmekte olan başka türlüsünü yapamayacağı için geçip gitmektedir. Ama tüm kaderciliğe karşın insan sanki hedefin ötesine geçmiş veya yanlış bir yola girmişçesine tedirgin edici bir duygu gittikçe güçlenir. Ve günlerden bir gün o şiddetli gereksinim kapıyı çalar. İnmek, dışarı atlamak, durdurulmaya yönelik bir yurtsama, kendini geliştirmemek, saplanıp kalmak, yanlış sapaktan önceki bir noktaya geri dönmek. O eski, iyi zamanlarda daha Avusturya İmparatorluğu var olmayı sürdürürken insan böyle bir durumda zaman treninden inebilir, sıradan bir demir yolunun sıradan bir trenine binip oturabilir ve vatanına geri dönebilirdi. Orada, İmkralya'da aradan geçen süre içerisinde çöken, içinde takdir görmemesine karşılık onca şeyin örnek niteliğini taşıdığı o anlaşılamamış devlette de tempo vardı. Ama aşırı bir tempo yoktu. İnsan uzaktayken ne zaman o ülkeyi düşünse, gözlerinin önüne resmi geçitlerin, ülkeyi dört bir yana doğru bir düzenin nehirleri, açık renk asker tulumu kumaşından şeritler gibi kat eden ve çeşitli ülkeleri yönetimin kağıt beyazı kollarıyla kucaklayan özel kuryelerin anıları gelirdi. Hem de ne ülkelerdi bunlar? Oralarda buzullar ve deniz, dağlık araziler ve Bohemya'nın buğday tarlaları vardı. Adriyatik kıyılarının Ağustos böceklerinin tedirgin sesleriyle dolu geceleri ve bacalarından dumanların yukarıya çevrilmiş burun deliklerinden çıkarcasına yükseldiği Slav köyleri vardı. Ve köyler sanki yeryüzü çocuğunu aralarında ısıtmak için dudaklarını açmışçasına küçük tepelerin arasına sinmişti. Bu yollardan elbet otomobiller de geçerdi. Ama çok fazla değildi bu otomobiller. Havaların fethi için burada da hazırlıklar yapılıyordu. Ama çok yoğun olmamak kaydıyla. Arada sırada Güney Amerika'ya veya Doğu Asya'ya bir gemi kaldırılıyordu. Ama bu çok sık olmuyordu. Dünya ekonomisine ve bir dünya gücü olmaya yönelik bir tutku beslenmiyordu. Dünyanın eski eksenlerinin kesiştiği yerde Avrupa'nın odak noktasında bulunuluyordu. Koloni ve deniz aşırı gibi sözcükler kulağa henüz hiç denenmemiş ve uzak şeyler gibi geliyordu. Sergilenen bir lüks vardı ama bu asla Fransızlarınki gibi aşırı incelenmiş bir lüks değildi. Spor yapılıyordu ama Anglo-Saksonlar gibi delicesine yapılmıyordu. Ordu için büyük paralar harcanıyordu. Ama bu harcama ancak büyük güçlerin sondan ikincisi olarak kalmayı güvence altına alacak kadardı. Başkent de dünyanın öteki en büyük kentlerinden bazı bakımlardan daha küçüktü. Ama yalnızca büyük kent olanlardan da önemli ölçüde büyüktü. Ve bu ülke bilgece, az hissedilir, bütün sivrilikleri dikkatle keser bir biçimde Avrupa'nın en iyi bürokrasisi tarafından yönetilmekteydi. Bu bürokrasinin kanıtlanabilecek tek kusuru, bireyler için soylu kandan gelmeleri ya da devletçe görevlendirilmeleri nedeniyle böyle bir ayrıcalığa sahip olmadıkları sürece dehayı ve dahiyane girişim tutkusunu ukalalık ve cüretkarlık saymasıydı. Ama olur olmaz kişilerin işine karışmasından kim hoşlanırdı ki? Ve ayrıca İmpralya'da her zaman yalnızca bir deha edepsiz sayılırdı. Buna karşılık başka yerlerde rastlanan tersine bir edepsizin de deha sayıldığı hiç olmazdı. Aslında bu batıp gitmiş olan İmkralya üzerine söylenebilecek o kadar çok ilginç şey vardı ki. Örneğin bu devlet hem imparatorluk kraliyet hem de imparatorluk ve kraliyet. İki alameti farikadan yani İK ve İVK'dan birini orada her nesne ve her kişi taşırdı. Ama buna karşın hangi kurumların ve insanların adlarının başına İK, hangilerinkine ise İVK konulacağını güvenilir bir biçimde birbirinden ayırabilmek için neredeyse gizli bir bilme gereksinim duyulurdu. Devletin adı yazılı belgelerde Avusturya Macaristan Monarşisi'ydi. Konuşma dilinde ise Avusturya denilirdi. Bu son ad, devletin resmi bir yemin töreniyle feragat ettiği, buna karşılık duyguların da kamu hukuku kadar önem taşıdığının ve kuralların yaşamın gerçek içeriği anlamına gelmediğinin bir göstergesi olarak bütün duygusal konularda taşımayı sürdürdüğü attı. Devlet, anayasasına göre liberaldi. Ama yönetim, ruhban sınıfı ağırlıklıydı. Ruhban sınıfı ağırlıklıydı ama özgür düşünceli yaşanmaktaydı. Yasanın önünde bütün vatandaşlar eşitti. Ama zaten herkes de vatandaş sayılmıyordu. Bir parlamento vardı. Fakat özgürlüğünü akıl almaz ölçülerde kullanması yüzünden genelde kapalı tutulurdu. Buna karşılık bir olağanüstü hal paragrafı vardı ve bunun yardımıyla parlamentosuz olunabiliyordu. Ve ne zaman herkes mutlakiyetten tamamen memnun olacak olsa saray yine de parlamenter bir yönetime dönülmesini emrediyordu. Bu devlette bu tür olaylar çoktu. Haklı olarak Avrupa'nın merakını çeken ve bugün çok yanlış anlatılan milliyetçilikten kaynaklanan savaşlar da bu olaylar arasındaydı. Bu savaşlar öylesine şiddetliydi ki onlar yüzünden devlet mekanizması yılda birkaç kez aksar ve dururdu. Ama aradaki zamanlarda ve devlet yönetimine ara verildiği dönemlerde herkes birbiriyle çok iyi geçinirdi. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi yapardı. Aslında gerçek anlamda olup biten bir şey de yoktu. Sadece her insanın başkalarının çabalarına yönelik olarak beslediği ve bugün hepimizin hissettiği hoşnutsuzluk bu devlette erken gelişmiş, değiş yerinde ise çok ince çizgileri bulunan bir törene dönüşmüştü. Gelişimi zamanından önce bir felaketle kesilmeseydi çok daha önemli sonuçları olabilirdi. Çünkü bu ülkede yalnızca vatandaşın vatandaşlara yönelik hoşnutsuzluğu bir ortaklık duygusu düzeyine yükselmekle kalmamış, fakat insanın kendi kimliğine ve yazgısına karşı beslediği güvensizlik de köklü bir kendine güvenme karakteri almıştı. Bu ülkede kimi zaman tutkunun ve onun sonuçlarının en üst derecelerine varana değin, hep düşünüldüğünden farklı davranılıyor ya da davranıldığından farklı düşünülüyordu. Durumu bilmeyen gözlemciler, bunu hep kendilerine Avusturyalı diye nitelendirdikleri karakterin sevimliliği, dahası zaafı sayarlardı. Ama bu yanlıştı ve bir ülkede olup bitenleri o ülkede yaşayanların karakteriyle açıklamak her zaman yanlıştır. Çünkü bir ülkede yaşayan kişinin biri mesleki, biri ulusal, biri devlete ilişkin, biri sınıfsal, biri coğrafi, biri cinsel, biri bilinçli, biri bilinçaltı ve belki bunların dışında biri de özel olmak üzere en aşağı 9 karakteri vardır. O kişi bütün bunları kendinde birleştirir ama aynı zamanda da o karakterlerin içinde erir ve bundan ötürü aslında o çok sayıdaki bütün bu sızıntılar tarafından oyulan bir çukurdan başka bir şey değildir. Sızıntılar onun içine akarlar ve sonra başka dereciklerle birlikte bir başka çukuru doldurmak üzere yine dışarı çıkarlar. Bu nedenle her yeryüzü sakininin 10. bir karakteri daha vardır. Ve bu, doldurulmamış uzamlara ilişkin ezilgin bir imgelemden başka bir şey değildir. Bu uzam, insanın her şeyi yapmasına izin verir. Yalnızca bir tek şeye izin vermez. İnsan, en aşağı 9 öteki karakterinin ne yaptıklarını ve onlara ne olduğunu ciddiye almamalıdır. Yani başka deyişle, tam da özellikle o boşluğu doldurması öngörüleni ciddiye almamalıdır. İtiraf etmeli ki, tanımlanması güç olan bu uzam, İtalya'da İngiltere'dekinden farklı bir renk ve biçim sergiler. Çünkü bu uzamda belirginleşen hep farklı renkte ve farklı biçimdedir. Ama buna karşın nerede olursa olsun aynı şeydir. Yani içinde gerçekliğin imgelem tarafından terk edilmiş, küçük bir oyuncak kent gibi durduğu boş ve göze görünmez bir uzamdır. Bütün bunlar herkesçe görülebildiği ölçüde İmkralya'da olmuştu ve bu bakımdan İmkralya, dünya daha bilmezken bu konuda en ileri gitmiş olan devletti. Bu devlet kendi kendine anca ayak uyduruyordu. İnsan bu devlette olumsuz, özgürdü. Hep kendi varoluşunun nedenlerinin yetersizliğini hissederdi ve çevresi olmamışın ya da tersine olmamış kılınabilecek bir olmuşun büyük imgelemi tarafından sarılıydı. Sanki insanlığın geldiği okyanusların soluğuyla okşanırmışçasına. Başka yerlerdeki insanlar bazı olaylar karşısında bir mucize olduğuna inanırlarken oradakiler yalnızca oldu derlerdi. Bu kendine özgü başka hiçbir yerde Almanca'da olsun bir başka dilde olsun geçmeyen bir sözcüktü. Ve bu sözcüğün soluğu içerisinde olgular ve yazgının darbeleri kuş tüyleri veya düşünceler kadar hafiflerlerdi. Evet, bütün aleyhine söylenebileceklere karşın İmkralya belki yine de dehalar için yaratılmış bir ülkeydi. Ve yıkılışı da büyük bir olasılıkla bu yüzden oldu. 9. Önemli bir adam olmaya yönelik 3 girişimden birincisi. Ülkesine geri dönmüş olan adam, yaşamının önemli bir olma isteğiyle yanıp tutuşmadığı hiçbir dönemini anımsamıyordu. Ulri sanki içinde bu istekle doğmuştu. Böyle bir istek kendini beğenmişliğe ve aptallığa da işaret olabilir ama öte yandan bunun çok güzel ve doğru bir tutku olduğu da daha az doğru değildir. Aksi takdirde önemli insanların sayısı herhalde çok olmazdı. İşin kötü yanı ise Ulrich'in gerek nasıl öyle biri olunacağını, gerekse önemli bir insanın ne demek olduğunu bilmemesiydi. Okul döneminde Napolyon'u öyle biri saymıştı. Bu, kısmen gençliğin suçluluğa beslediği doğal hayranlıktan, kısmen de öğretmenlerin Avrupa'yı tepe taklak etmeye çalışmış olan bu tiranı açıkça tarihin en büyük zorbası diye nitelendirmelerinden ileri gelmişti. Bunun sonucunda Ulrich okuldan kurtulur kurtulmaz bir süvari alayında sancaktar olmuştu. Herhalde o sıralarda bu mesleği seçmesinin nedenleri sorulsaydı artık tiran olmak için diye yanıt vermezdi. Gel gelelim, böyle istekler kendini saklar. Napolyon'un dehası ancak general olduktan sonra gelişmeye başlamıştı ve Ulrich bir sancaktar olarak albayını böyle bir koşulun gerekliliğine nasıl inandırabilirdi? Süvari bölüğü talimlerinde bile albayın kendisinden farklı düşündüğü ender değildi. Yine de Ulrich bunca yükselme tutkusu bulunmasaydı eğer, barışçı zemininde cüretkarlıkla biçilmiş kaftan olmanın birbirinden ayırt edilemediği talim alanını lanetlemezdi. O zamanlar halka silah eğitimi vermek gibi pasifist söylemlere hiç değer vermez. Fakat efendiliğin, kaba gücün ve gururun kahramanlık dönemlerini tutkuyla anımsayarak kendini doyuma ulaşmaya bırakırdı. At yarışlarına katılır, düello yapar, subaylar, kadınlar ve siviller olmak üzere yalnızca 3 sınıf insan tanırdı. Sonuncusu, bedensel bakımdan gelişmemiş, dinsel bağlamda aşağı görülen, subayların yalnızca karılarını, kızlarını tavlamak için başvurdukları bir sınıftı. Ulrich kendini görkemli bir kötümserliğe kaptırmıştı. Ona göre askerlik, mesleği keskin ve kor bir alet olduğundan bu aletle dünyayı da yine dünyanın yararına yakmalı ve kesmeliydi. Gerçi Ulrich talihli çıkmış ve bu arada kendisine bir şey olmamıştı. Ama günün birinde başından bir olay geçti. Bir toplantıda tanınmış bir maliyeciyle aralarında çıkan bir anlaşmazlığı kendi görkemli üslubuyla çözüme bağlamak istedi. Ama bu arada siviller arasında da ailelerinin dişi üyelerini korumayı bilen erkeklerin bulunduğu ortaya çıktı. Maliyeci, şahsen tanıdığı savaş bakanıyla bir görüşme yaptı. Ve bunun sonucunda Ulrich'in albayıyla yaptığı uzun bir görüşmede kendisine bir arşidük ile sıradan bir subay arasındaki fark anlatıldı. O günden sonra Ulrich, savaşçılık mesleğinden artık hoşlanmadı. Kendini dünyayı sarsan serüvenlerle dolu ve kendisinin de kahramanı olacağı bir sahnede bulmayı beklemişti. Fakat ansızın geniş ve boş bir meydanda bağırıp çağıran, sesi ancak taşlarda yankılanan sarhoş bir gençle karşılaştı. Bunu anlayınca daha kısa süre önce teğmenliğe kadar yükseldiği nankör mesleğinden ayrıldı ve askerlik hizmetini terk etti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Napolyon. NAPOLEON.